Ayrım 5.
Sayfa 49. Haldun viskisinden ağız dolduran bir yudum aldı. Konuşmasında ağır bir hüküm hissediliyordu. Biraz cesaret gösterip bu hükmü açıklamak istedi. Kendimi anlamayışım bir utanç. Ama seni anlamayışım bir zaaf. Hep beni en zayıf yerimden yakalayıp sürüklüyorsun. Cavidan bu sertliği ummuyordu. Eğer attın alırsa üzerindeki otoritesinin kaybolacağını ve artık eskisi gibi Haldun'un yanında tutamayacağını fark etti. Attın almamaya kararlıydı. Ama zıvanadan çıkaracak bir cümle söylemek de istemiyordu. Sadece bir görev ve sorumluluk sınamasından geçirir gibi konuşup kapatmayı düşünüyordu. Sana ailemizin sorunlarını değil, görevinle ilgili gelişmeleri sordum. Neredeydin? Haldun artık boşalmak istiyordu. İçinde biriktirdiği ne varsa hepsini dökmek istiyordu. Neredeydim öyle mi? Kendimleydim. Kendimi kendi dünyamın içinde ziyaret ettim. Unuttuğum ne kadar güzellik varsa hepsini yeniden yaşamak istedim. Gözlerimdeki yaşları boşaltmak istedim. Dudaklarımda kilitli kalmış kahkahaları çözmek istedim. Kızımı kucaklayıp öpmek istedim. Güzide'nin gözlerinde gönlümün serinlediğini söylerdim ya, onun o çocuksu bakışındaki şefkati özledim. Deniz kenarında taş kaydırmak istedim. Komşu bahçesinden erik çalmak istedim. Alaturka'dan bir şarkı dinlemek istedim. Kentin en güzel kadınını okşamak istedim. Canını yakmadan saçını çekmek istedim. Cavidan aradığı gediği bulmuştu ve kaleye buradan saldıracaktı. Anlaşıldı. Küçük kaltak gene kanına girmiş. Haldun ahizeyi bir kenara bıraktı. Telefonu konferans konumunda dinlenmesini istedi. Pencereye yanaştı. Hayalleri ve hatıraları birlikte bütünleşmiş ve küçük balkon penceresinden seyredilen bir koca dünya oluşturmuştu. Bu dünyanın içinde çocukluğunun şakrak heyecanları canlanıyordu. Karşısında sanki yorgun bir İstanbul görünüyordu. Eski temposuyla konuşmasını sürdürdü. Sesinin kreşendosu artıyordu. Gençliğimi görmek istedim. Hatıralarımın derin kuytularına girmek istedim. İstanbul'u görmek istedim. Üsküdar'ı, Fatih'i, Beyoğlu'nu görmek istedim. Uçakların kalkışını görmek, kamyonların gürültüsünü duymak istedim. Okuldan kaçan çocukları görmek istedim. Geri döndü ve bu hatırlama hissinin yorgunluğuyla çöken bir noktaya gelmişti. Ne tuhaf değil mi? Saflığımı, aptallığımı yeniden kazanmak istedim. Cavidan fırsatı kaçırmadı. Ya bir dahaki toplantıda o koltuk dolu olur ya da bu koltuğu salondan attırırım. Senin yerine göz dikmiş yüzlerce adam var avucumun içinde. Haldun çökmek üzereydi. Koltuğa yığıldı. Telefonun ahizesine yanaştı. Artık sesi hafiflemişti. Kendini haklı çıkaracak bir gerekçe aramaktan sıyrılmış, asıl hayatın gerçek mengenesine sıkışmış gibi acı duymaya başlamıştı. İçinden geçen sevgili duyguları seslendirmek istemiş, hayatının derinliğinde yer edinmiş kim varsa onunla bir hatıra sıcaklığı yaşamıştı. Bu duygularının tek özeti kendine dönmekti ve bunu dinlendirdi. Kendime dönmek istedim. Artık teslim olmuştu. Sesindeki crescendo bitmiş, çelimsiz bir fısıltı kalmıştı. Seni bile yeniden sever miyim diye kendime kafa tuttum. Cavidan telefonu yüzüne kapatmıştı. Odaya büyük bir sessizlik hakim oldu. Sadece telefonun kapandığını belirten tiz ses geliyordu. Duygularında takdir görmüş günler gitmiş, aşağılanmış yıllar yeniden gelmişti. Bir teselli arayışı içindeydi. Perize'yi aradı. Telefondaki sesi titriyordu. Hoş geldin. Perize temkinli davranıyordu. Neden beni çağırdın ve neden şimdi uzak duruyorsun? Haldun artık biraz güç kazanmıştı. Seni arzuluyorum ama ondan da kopamıyorum. Bunu sana başlangıçta söylemiştim. Kabul ettiğin şeyi şimdi değiştirmemi istiyorsun. Bu adil bir istek değil. Perize sesini yumuşattı. Bana gel. Benim de sana ihtiyacım var. Mümkün değil. Evde parti veriyor. Bunca münakaşadan sonra yeni bir koz vermek istemiyorum eline. Perize telefonu yavaşça kapattı ve fişi çekti. Cep telefonundan numara tuşlarına dokundu. Uzun uzun çaldırdı. Aradığı sesi duydu. Yüzünde mutluluk vardı. Yalnızlık duygusundan kurtulmuş gibi sevinçliydi. Her şeyiyle kötü bir haldeyim bu akşam. Gözlerinde yaş birikti. Kirpiklerinden süzülüp yanaklarına dökülmeye başladı. Ağladığının farkına varılmaması mümkün değildi. konuşmasına devam etti. Size verdiğim sözümdeyim. Yarın sabah ezanında Beethoven çalacağım. Artık son cümlesindeydi. Ve sonra yola çıkıp geleceğim. Son gücünü kullandı ve donup kaldı. Ne olur ayrılmayın. Derin bir nefes aldı. Tanıştıkları ilk gün biraz da yukarıdan bakışlarla küçümser gibi dile getirdiği hızlı solcuların radikalleşmiş tartışmalarına işaret etmek istedi. Şimdi sırası değil deyip bir süre öyle durdu. Söyleyeceği cümleyi tamamlayıp telefonu kapattı. Sesi yumuşak ve arzuluydu. Babamdan öğrendim. Neylan kavuşmak demekmiş. Haldun kendini bulmakta gerçekten zorlanıyordu. Bir yandan iddialı bir solcu hareketin içinde derin düşünceler yaratan ve uygulayan yürekli insan rolü üstleniyor. Öte yandan kendini her türlü nimetin doruklarına taşıyan Cavidan'a şükran duygusuyla boyun eğiyordu. Bu çelişkinin sentezi yoktu. Cavidan'ın ısrarla sorduğu neredeydin sorusu gerçekte bir kıskançlık ve merak değildi. Belli ki kendisine karşı hazırlanmış bir tuzak içinde olup olmadığı endişesiyle kırlanıyordu. Haldun bu kuşkulu bekleyişi tam aydınlatmıyor. Aksine merakını tahrik edecek ölçülü ve dikkat çekici küçük tuzaklarla Cavidan'ın merakını artırıyordu. Cavidan'ı merak, hatta endişe içinde bırakmaktan haz duymaya başlamıştı. Geceyi eski dostlarının kendini tekrar eden sohbetlerinde geçirmiş, geçmiş günlerin yad edildiği bir hatıra sohbetinde sosyalist takılmayla biraz rahatlamak istemişti. Müfit'in bürosunda toplanan eski tüfekler 68'lilerin cennetine yol döşeyen solcular gururunu paylaşarak teselli ararlardı. Müfit telefonda "Bu akşam keyifli bir sohbet var. İstersen Perize'yi de getir." demiş. İçten içe genişleyen arzularının odaklandığı kadına olan hasretli bekleyişini hayallerinin derinliğine teselli etmek istemişti. Belli ki Müfit Perize'den hoşlanıyor ama bunu anlaşılır ölçeklerde sergilemekten özenle kaçınıyordu. Haldun toplantının sıradan bir akşam yemeği olmayacağını fark etmiş, evine gitmektense eski dostlarla birkaç kadeh içip eski günlerin hatıralarında dolaşmak istemişti. Cavidan'a söyledikleri doğruydu. Haldun unuttuğu ne kadar güzellik varsa hepsini yeniden yaşamak istemişti. Dudaklarında kilitli kaldığını sandığı kahkahaları çözmek istediği doğruydu. Saflığını yeniden yaşamak, canının çektiğini keyfince okşamak, hatta biraz örselemek istemişti. Perize'yi istediği zaman istediği yerde avucuna düşmüş küçük bir tüy gibi üfleyip isteklerini yerine getiren lezzet gibi görüyor ama her seferinde vazgeçilmez bir arzuyla özlüyordu. Birden silkindi. Hatıralar telaşla kaçıştılar. Her şey o küçük ve geniş delikli tül perdenin arkasına saklanıp utançlarından sıyrıldı. Sofradakiler eski günlerinin heyecanlı maceralarından süzülmüş damlalar gibi tek tek düşüyorlardı. Geç ama özenle çalışan bir imbiğin damlaları gibi saf ve temiz görünmek ihtiyaçlarının ağır bastığı hemen fark ediliyordu. Ortaya kimseye zararı dokunacak şey konmamıştı. 40 yıldır kendini tekrar eden görüşler yeniden biçimlendiriliyor ve bu ifade yeniliği sanki yeni üretilmiş fikirler gibi sunulmak isteniyordu. Masanın etrafındakilerin hepsi konunun pişkinleriydiler. Müfit sesindeki ürkek alaycılığıyla konuyu değiştirmek istedi. Anlaşıldı. Haldun'un bu akşam aklı başka yerinde. Haldun sertleşti. Tartışılan konunun kendini tekrar eden sıkıcılığına böyle sevimsiz bir latife eklenmesine sinirlenmişti. Sesinin tonunu fazla yükseltmeden istediği müdahaleyi yapabileceğini düşündü. Gevezeliği bırak. Tartışılan konuyu kavramak için hiçbir niyetin yok. Bu konuların dışındasın ama en içindeymiş gibi görünmenin zevkini duymak istiyorsun. Geriye yaslandı. Viskisini sonuna kadar bir yudumda içti, yenisini doldurdu. Ondan da bir yudum aldı. Bu konuşmaların lezzetine varabilmek, konuyu kavramakla mümkün ve orantılıdır. Senin söylediğin Türk tipi sosyalizm yaratmak hevesi kadar aptalca bir şey düşünemiyorum. Türk sosyalizmi, Türk komünizmi kavramları konuya vakıf olmayanların ürettikleri kaypak ve içeriksiz tariflerdir. Tartışmalarınızın ürünsüzlüğü buradan kaynaklanıyor. Kadehteki viskiyi bir yudumda bitirdi. Güçlü ve iddialı bir erkeğin takınacağı sert fakat adil tavrı takınmada ustalığı vardı. Karşısındakinin zayıf noktaya gelmesini sabırla bekler, sonra isteklerini sıralardı. Eğer umduğundan daha sert bir direniş fark ederse, birden hırçın bir insanın fark edilebilir hiddetiyle karşısındakinin gözünü korkutur ve istediğini alırdı. Köleciliği ve kapitalizmi tanımadan sosyalizme tarifler getirmek istiyorsunuz. Unutmayın, kapitalizmin prangası henüz proleterlerin ahlaki ve dini duygularını yok edemedi. Eylem ile gerçeği birleştirecek sınıf bilincinden mahrum bir toplumda devrimci hareket mana kazanamaz. Haldun sanki hızlı solculuğun hüküm cümlesini vermiş gibi rahatlamıştı. Ayağa kalktı. Bir Mesih edası ile karşısındakileri süzdü. Tarihi gelişimin uyanık gözcüsü gibi bakıyor ama tarihten ders çıkarmış olgunluğun örneklerini sergileyemiyordu. Bunun fark edilmesinden endişeye kapıldı ve bıraktığı ilk tesiri sürdürecek böbürlü bir hareketle ayrılmak istedi. Galiba bu konuya sosyalizme gerçekten vakıf bir kadronun huzurunda devam etmeliyim. Ayrılmak isterken küçük bir müdahale cümlesiyle durakladı. Sakin tabiatlı bir ses Haldun'un Mesih edasına küçük bir fiskeyle dokunmuş, sırça köşkün çatlağını yakalamıştı. Bilimsel sosyalizmin siyasi olarak radikalleşmesi anlattıklarınızı doğrulamıyor. Haldun böyle bir eleştiriye muhatap olmaktan hoşlanmadı. Masadaki etkinliğinin daha sonra da sürdürülmesi bu akşam yaratacağı tesire bağlıydı. Ününe gölge düşürülmesine tahammül edemezdi. Suat yine şaşırtıcı bir cümleyle masadakilerin dikkatini çekmiş ve Haldun'un yeniden sıygıya çekildiği sandalyede beceriksiz adam durumuna düşürmüştü. Gücünü göstermenin vakti gelmiş gibi etkileyici tavır takındı. Sert dile cevaplayıp gitmek ve sözlerine biraz da alay katarak zaman kazanmak istedi. Proletarya diktatörlüğü hüküm sürerken üretici güçler emeklerine göre gelişirler. Bu büyümenin yaratacağı bolluk komünizmin ortaya çıkışını mümkün kılar. Bu evrede devlet ortadan kalkar ve herkes ihtiyacına göre yararlanır ilkesi yürürlüğe girer. Sıra alayın ölçüsünü artırmaya gelmişti. Sanırım totaliter bir ideolojiye meraklısınız. Bu size kendinizi aldatma hakkı vermez. Suat istifini bozmadı. Haldun'un cakalı cevabını sükunetle dinledi ve aynı sükunetle cevapladı. Sizde bir İngiliz cakası görüyorum. İngiliz sendikacılarının eğittiği her sosyalist gerçeği kavrayamadığı zaman karşısındakini totaliter rejimlerin özlemiyle suçlar. Bu heves sizde de var ve bu zaafı fark etmekte zorluk çekmiyorum. Şimdi sıra alayın ölçüsünü artırmasına gelmişti. Suat bu fırsatı kullanırken nezaketin ne kadar elde tutulması gerektiğini olayların gelişmesine bırakmak istedi. Haldun'un telaşlı günlerde mücadeleden kaçan ve yurt dışına sığınan korkulu günlerine hedef almış ama sert dil kullanmaktan kaçınmıştı. Bürokratik ve askeri devlet çarkından uzaklaşmakla proleter diktatörlüğün deneyimi kazanılamaz. Türkiye değişti. Artık sizin ülkeyi terk ettiğiniz günlerdeki o kaba saba sosyalist merak yok. Haldun'u kaçışının ayıbı içinde hapsetmek istemişti. Derin bir nefes aldı ve sözlerini tamamladı. Daha uygun bir zamanda tartışmak isterdim. Müfit haklı galiba, aklınız başka yerde. Haldun'un kapıya yaklaşmasına kadar bekledi. Bir daha geri dönmeyeceğine inandığı noktaya geldiğini görünce bir itiraf gibi cümlesini tamamladı. Sesini sadece kendisi duyabilirdi. Sizi nasıl kıskandığımı bilemezsiniz. Suat Perize'yi konservatuvarın mezuniyet konserinde görmüş, piyano tuşlarında gezinen ellerinin ürkek fakat mahir temasında delikanlılık günlerinin yarım kalmış heyecanlarını yeniden yaşamıştı. Perize'nin etkileyiciliğini Müfit'e aktarırken can alıcı bir cümlede delikanlılığının hasretlerini dindirmişti. Sevecen gözleriyle daima geçmişine bakan bir kadın, nefti bir baharda nemli bir hazan yaşıyor sanki. Müfit hemen müdahale etmiş ve ileride bir ihtilafın doğmasını önlemek istemişti. O Haldun'un sevgilisi, birbirlerine deli gibi aşıklar, dikkat et, Haldun başına iş açmasın. Suat Müfit'in heyecanlarını hayretle seyretmiş, içinden gülmüş, sonra yüzüne eski ciddiyetini kazandırıp etkilemişti. O sensiz hiçbir şey yapamaz diyorlar. Küçük istihsanın yeterli etkiyi gösterdiğini görünce asıl hükmünü verdi. Buna aşk değil, olsa olsa uzun ve zahmetli bir alışkanlık denebilir. Haldun gerçekten böyle bir alışkanlık mı yaratmıştı? Zaman zaman o da kendi içinde Perize'ye olan duygularının muhasebesini yapıyor ve her defasında önemli bir sonuca varmaktansa yaşanan lezzetlerin sürmesini sağlayacak yakınlık hissi yaratıyordu. Onu ilk kez gördüğünde henüz mezun olmuş bir genç kızın telaşını fark etmiş ve kızıl saçların seyrek savruluşlarında serin bir döşek lezzeti tatmak istemişti. Bu hisse çok geride kalmış yıllarda da duymuş, Cavidan'ın hayatına girişindeki manzaranın lezzetini yeniden yaşıyormuş gibi titremişti. Solculuğunun en hızlı günlerinden bugünlere gelişinde vakitsiz sona ermiş aşkları olduğunu düşünür, ve her defasında kendini üstün bir mücadelenin adamı olarak hayranlıkla yüceltirdi. Yolda ıslık çalarak yürüyor, zihnindeki telaşlı hatıraların kopup kaçacağı endişesiyle hepsini elinin altında tutabileceği bir hücreye hapsetmek istiyordu. Mücadeleye katıldığında çevresindekilerden çok ileride olduğunu hemen fark etmiş, bu üstünlüğünü bir şımarıklık içine girmeden arkadaşlarına aktarmayı ve onları yönlendirmeyi düşünmüştü. Gençliğinin en zevkli yıllarıydı. Bir gece arkadaşlarının evinde toplanmışlar ve sosyalist mücadelenin künhündeki değerleri kavramak için yürek açıklığıyla bütün cesaretlerini ortaya dökmüşlerdi. Haldun bir öğretmen edasıyla tarihin derinliklerine inelim diye konuşmasına başlamıştı. Lenin'in Marx'dan ve Hegel'den, Atatürk'ün ise Rousseau'dan ve Ziya Gökalp'ten etkilendiğini anlatmış ve bir dikkat cümlesiyle tartışmaya ara vermek istemişti. Lenin 1848 ihtilallerini inceledi. Yazılan her cümlenin özünü didik didik etti. Atatürk ise 1917 Rus ihtilalini seyrederek etkilenmiştir. Açıkçası milli mücadeleye bu mücadelenin ruhunu katmadı. Akşam toplantılarına ilk kez katılan bir genç kız olduğu yerden sesini yükseltmiş ve sorduğu soruyla Haldun'un konuşmasını kesmişti. Soru hiç umulmadık anda Haldun'u silkelemiş ve yönünü değiştirecek noktaya getirmişti. Hoş bir kızdı. Bakışlarında gülüş yoktu. Sesi yumuşak ve davetkar değildi. Tavrında kendinden emin olmanın getirdiği sertlik vardı. Ama bütün bu olumsuzluklar bir araya gelince insanın gözünü ayıramayacağı kadar olgun bir manzara ortaya çıkıyordu. Haldun etkilenmiş, hatta heyecanlanmıştı. Bir an için sorunun önemini kavramadığı korkusuna kapıldı. Hoş bakışlı kız durumu fark etmiş ve Haldun'u düştüğü zor durumdan kurtarmak istemişti. Neden tahlilinizi Osmanlı sosyalizminden başlatmıyorsunuz? Daha derin bir kökten yola çıkmak size önemli bir güç kazandırır. Haldun şaşırmıştı. Bu kızın görünen bir hoşluğu vardı ama bu hoşluğun ötesinde insanı saran bir başka sıcaklığı olabileceğini düşündü. Soruya inecek derinliğin eksikliğinde olduğunu biliyordu. Asıl noktada tartışma için hoş bakışlı kızın tahlilini dinlemek istedi. Bu güç sizde var mı? Sanırım evet. Çevredeki etkisini seyrettikten sonra kısa bir açıklamayla Haldun'un sınırlarını çizmek istedi. Paris'te Jön Türkleri ile Rus ihtilalcileri aynı kahvehanelerde yan yana masalarda oturup kurtuluş formüllerini kendi aralarında tartışırlarken Osmanlı aydınları büyük bir şaşkınlıkla ve üzüntülü gözlerle Ruslara acıyarak bakmış ve zavallı dostlarımız saçmalıyorlar. Ne olacak sanki? Çarı devirsinler iş biter. Neden durmadan proletarya deyip duruyorlar diye dudak kıvırmışlardır. Sandalyesini geriye çekti, derin bir nefes aldı. Sanırım uzun fakat anlaşılır bir cümleydi. Çevresindekilere baktı. Oturduğu yerde herkesin kolayca göreceği özel bir konum kazanmış gibi rahattı. İri göğüslerinin sertliğini fark ettiren bir derin nefes daha aldı. Şimdi can alıcı soruyu yöneltebilirdi. Neden Osmanlılar padişah devirirken Ruslar devrim yapmışlardır? Bu akşam bu farkı ayırt edebilirsek önemli bir mesafe almış oluruz. Haldun konunun derinliğine inmeden kısa bir tarih seyrini, ciddi bir tarih tahlili gibi sunabileceği zihabına kapıldı. 1908 devrimi tarihimizin ilk örgütlü özgürlük mücadelesidir ama gerçek bir devrim olarak bakılamaz. Çünkü dayandığı billurlaşmış bir teoriye sahip değildir. Belki Zapata'nın başarılı olmuş bir tipi denebilir. Bu yapı ne yazık ki Türkiye'yi bugüne kadar etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Haldun fırsatı kullanmak istedi. Sözlerindeki alaycı eda hemen fark ediliyordu. Ne yani? Üç ihtilalin üçü de Zapata taklidi miydi? Hoş bakışlı kız Haldun'un işi saptıracağını ve konunun dışına çıkarak eski sosyalistlerin macera perest olduklarını anlatıp durumu bugünkü mücadelenin kutsallık iddiasına döndüreceğini fark etmiş, kurnaz saptırmayı işin başında önlemek istemişti. İyi bir sosyalist hiçbir zaman dün ile bugünü kavga ettirmez. Çünkü böyle bir kavgada yarını kaybedeceğini bilir. Haldun durdu. Kendini rahat hissetmek istiyordu. Karşısındaki kadınla ilk yakınlığını kurmak niyetindeydi. İsminiz? Cavidan. Haldun biraz daha dikkat çeken bir açıklama yapmak ve Cavidan üzerinde etkili olmak istedi. Lenin'e göre devlet kapitalizmi geçici bir kategoridir ve sosyalizme geçiş için gerekli aşamadır. Ama Atatürk'e göre devlet kapitalizmi nihai noktadır. ve yeri de 6 okta devletçilik adıyla tescil edilmiştir. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve sair okların yanında mümtaz bir yere sahiptir. Gazi Hazretlerinin etatizm dediği budur işte. Konuşmaların giderek derinleşen bir mecrada istenilen sonuca varması mümkün görülmüyordu. Cumhuriyetin uzun yıllarda tartışmasız kabul ettiği ilkelerin büyük bölümü artık günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. Cavidan bunu kendi yaşamı içinde denemiş ve sistematik eksikliğini tespit etmişti. Bu eksikliği cesaretle ortaya koyacak terbiyede büyümüştü. Haldun'un üzerine gitmeye niyetliydi. Haldun'u CHP'nin dümen suyunda siyaset yapan biri olarak görüyor, fazla derin tartışmalardan kaçınırken hem bu suyu hem bu dümeni açıkçası küçümsüyordu. Haldun'un zaman zaman CHP kodamanlarıyla, bazen de Ecevit'in davetiyle ısınan sosyalist sohbetlerde ileri sürülen etkileyici bir görünüm kazanmıştı. Ama asıl değerlerinin derinliğine inecek cesareti gösteremiyordu. Cavidan bu zaafın üzerine giderse istediği etkinliği umduğundan daha kısa sürede kazanacağını düşündü. Doğrudan Haldun'a yüklenmek yerine onun delicesine savunduğu ve kurnazca bağlandığı ilkelere yönelmeyi tercih etti. Altı oka bakın. Ne görüyorsunuz? Hiç. Sadece altı sert ve hırçın disiplin iddiası. Hepsi bu kadar. Sözlerinin sertliğini yumuşatarak asıl söylemek istediklerinin önemini vurgulamak ve bu yumuşak üslup içinde etkili olmak istedi. 40 yıllık tahlil imbiğinden damıtılmış düşüncelerini anlatmaya başladı. Altı okta insan hakları yoktur. Altı okta özgür vicdan yoktur. Yurttaşın korkudan uzak yaşaması da yoktur. Altı okta bireyler sadece devlete hizmet için vardır. Bunlar Leninizm'de de geçici bir devre olan devlet kapitalizminin yansımalarıdır. Haldun'un şaşkınlığını, biraz da kızgınlığını fırsat bilip yüklenmeye devam etti. Sosyalizmde bunlar düzelecektir. Zira sosyalizm aşaması insanın hem devletten hem de kendi bilinçsizliğinin getirdiği esaretten kurtulması aşamasıdır. Sosyalizmden sonra gelecek olan komünizmde ise insan hem kendine olan yabancılaşmasından kurtulacak hem de insanlığın kurtuluşunun başarıldığı durumu yaratacaktır. Masadakiler tartışmanın iki kişi arasında adeta bilek güreşine dönüşünü merakla izliyor, Haldun'u sıkıştıran bu kızın gerisinde sessiz bir destekçinin sükunetiyle alkışlıyorlardı. Cavidan son hükme yaklaştığını hissettirdi. Devletçilikte ise böyle bir hedef yoktur. Devlet-fert ilişkisi donmuştur. Haldun bir ara fırsatın eline geçtiğini düşündü. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Ama devam ederse bir yerde tıkanabileceğini görmüş ve ileri gitmektense tartışmayı bir tatlı sohbete dönüştürmeyi yeğlemişti. Bunu daha sonra ayrıntılı biçimde ele alabiliriz. Vakit gecikti. Cavidan gülmüş ve tek bir cümleyle Haldun'u sarsabileceğini hissettirmişti. Sizi iyi dinlemeyenleri yanıltan bir üslubunuz var. Korkarım ki sık sık müşkül durumda bırakıyordur. Haldun şaşırdığını gizleyerek üsteledi. Ne gibi? Cavidan artık rahattı. Hoşlandığı adamı avuçlamıştı. Şimdi onu istediği teknede, istediği biçimde yoğurmaya kalmıştı iş. Bu cennetin zor bir girişi olduğunu fark etmesini istedi. Biz proletaryanın öncülüğünde sosyalist devrimi savunuyoruz. Bazen sizi burjuva reformistleri gibi bürokrasi öncülüğünde demokratik devrimi savunanlara benzetiyorum. Haldun verilecek doğru ve gerçek cevabın kendinde olduğuna inanmıştı. Bunu ispatlayacak bir cevapla üstünlük kazanmak istedi. Bazen sosyalist devrim ile demokratik devrim birbirine karışır. Her iki devrim her aşamada birbirine karşıt değildir. Bunun böyle olması doğaldır. Sorun sizin gözlediğinizi algılama yanlışlığında yatıyor olabilir. Haldun bu konuşmanın sonunda Cavidan'ın gülüşünü hatırladı. Aklında o sevimli hatıranın izleri vardı. Onları tazelemek istedi. Cavidan gözlerinin içine bir dostane yakınlık yerleştirmiş ve arkasından sanki yakasına yapışmış gibi Haldun'u hafifçe silkelemişti.